Ayrım 32.
Bu arada şairin karısı ölmüştü. Le Cago tutuklanmış, 3 yılını cezaevinde geçirmişti. Kaçtığı zaman bebeğin de kendisi cezaevindeyken öldüğünü öğrendi. O günden sonra genç şair çok içen bir adam olmuştu. Amaçsız ve son derece şiddetli gösterilere katılıyor, hükümet aleyhtarı gruplara giriyordu. Tekrar tutuklandı. İkinci kez kaçtığında artık genç şairin yerinde yerler esiyordu. Onun yerine Le Cago geçmişti. Vatan şiirleri yüzünden bir halk destanı haline gelen karikatür. Baskların ayrılmasını savunan biri, gerçeğinden büyük yansıyan kişiliği sayesinde her yere konferanslar vermeye davet edilen adam. Kendine seçtiği yeni isim Cagolardan ödünç alınmıştı. Cagolar baskların paryalarıydı. Yani herkesin en aşağı gördüğü grubuydu. Bir tür Hristiyanlık uyguladıkları için diğer Basklar onları tutmamışlardı. 1514 yılında Papa 10. Leo'ya yazıp kendilerini korumasını isteyen Cagolar, gerçi Papa'dan lafta kalan bir koruma koparmışlardı ama gerçekte eziyetler 19. yüzyıla kadar sürmüş, sonra da soyuları tükenmişti. Onlara yapılan eziyet çok çeşitliydi. Bir kez giysilerinin üstüne kaz ayağı şeklindeki Cago amblemini takmak zorundaydılar. Yalın ayak gezemez, silah taşıyamazlardı. Kalabalığın girdiği yerlere girmeleri bile yasaktı. Kiliseye alçakta kalan yan kapıdan girip çıkabilirlerdi. Bu alçak kapı birçok kasaba kilisesinde hala görülebilmektedir. Ayin sırasında diğer kimselerin yanında oturmaz, haçı öpemezlerdi. Arazi kiralayıp kendi yiyeceklerini yetiştirebilir ama ürünlerini satamazlardı. Kendi soylarının dışında evlenmeleri veya cinsel ilişkide bulunmaları yasaktı. Bu durumda Cagoların yapabileceği tek iş küçük sanatlardı. Yüzyıllar boyunca kısıtlamanın sağladığı bir ayrıcalık sonucu ülkenin keresteciliği, marangozluğu onların tekelinde kaldı. Daha sonra duvarcılığa da başladılar. Şekilsiz vücutları gülünç bulunduğundan sokaklarda müzik çalıp para da toplarlardı. Bu yüzden bugün Bask halk sanatı ve folkloru denilen şeyin çoğu bu beğenilmeyen Cagolar tarafından yaratılmıştır. Cagoların ayrı bir ırk olduğu her zaman söylenmiş, onları Doğu Avrupa'dan buraya Vizigotların kovaladığı savunulmuşsa da modern kanıtlar bunların da Bask olup başlangıçta profilaktik nedenlerle bir kenara atıldıklarını, sonra birbirleriyle evlenmeleri ve hastalıklar nedeniyle kavruk kaldıklarını ortaya koymaktadır. Onlara bazı kısıtlamalar uygulanmasının nedeni de bu yolla bir dereceye kadar açıklanmış olmaktadır. Halk arasında yaygın inanca göre Cagoların ve onların soyundan gelenlerin kulak memesi olmazdı. Bas köylerinde bugün 5-6 yaşındaki çocukların bile kulağa delinip küpe takılır. Anneler belki kendileri de farkında olmadan kızlarının kulak memesi olduğunu belirtmek istemektedirler böylelikle. Bugün artık Cagolar yoktur. Ya dağılmışlar ya da nesilleri tükenmiştir. Belki de Bask halkı arasına yavaşça karışmayı başarmışlardır ama bu sonuncu ihtimali bir Bask kahvesinde yüksek sesle söylemek akıllıca olmayabilir. Adları da ancak iki büklüm kadınlar için bir sıfat olarak kullanılmaktan öte silinmiş gitmiştir. Duygusallığı çeşitli kötü olaylar nedeniyle kısırlaşan genç şairin kendisine Le Cago adını seçip alması, Bask edebiyatının da bu eski ırk gibi yavaş yavaş silinip yok olma tehlikesiyle yüz yüze bulunduğuna dikkati çekmek için olmuştu. Saat 6'ya doğru Pierre, Echebar meydanında yürümekteydi. Gün boyu muntazam aralıklarla içtiği şaraplar onu yer çekim kuralının zorbalığından kurtarmış olduğu için park ettiği Volvo'ya doğru yolunu dalgalı denizde gidermişçesine buluyordu. Buraya iki elbiseyi teslim almak üzere gönderilmişti. Hana, konuk Hanna Stern'e kaç numara elbise giydiğini sorup bunu Avrupa ölçüsüne çevirdikten sonra telefonla ısmarlamıştı elbiseleri. Onları teslim aldıktan sonra Pierre, Dabadi Oteli'ne uğrayacak ve üç konuğu alacaktı. Kapının kulpunu iki kez ıskalayan bahçıvan, beresini kaşının üstüne çekip olanca dikkatini ellerinde topladı. Sonunda kapıyı açıp arabaya binebildi. Bu sefer de unuttuğu bir şey yüzünden elini alnına şaklatıp tekrar indi. Yürüyüp arka tampona tıpkı efendisi gibi kuvvetli bir tekme attı. Tekrar sürücü koltuğuna oturdu. Bay Hel'in adetiydi arabaya her seferinde vurmak. Pierre de tıpkı onun yaptığını yapıyordu. Bütün basklar gibi o da mekanik şeylere güvenmediği için vitesi yalnız geride ve birde kullanırdı. İlerlerken yolun ortasından, sağından, solundan ve banketlerinden yararlanır, kazara önüne çıkan koyun, sığır ve insanlara çarpmamayı bir direksiyonu birden fazlaca kıvırmakla sağlardı. Sonradan yolun ortasını tekrar içgüdüyle bulurdu. Fren kullanmayı hiç sevmez, el frenini de yalnızca park ederken kullanılacak bir alet sayardı. Durduğu zaman kontağı kapatmazdı. Tardes halkının tek şansı tıngırdayan Volvo'nun sesinin önceden duyulması ve onlara Pierre oraya varmadan yarım kilometre önce kaçma şansı tanımasıydı. Böylelikle ağaçların arkasına sığınmaya ya da taş duvarların berisine sıçramaya vakit bulabiliyorlardı. Bir yandan Pierre de otomobil kullanışından haklı bir gurur duyuyordu. Bir kere bile kaza yapmamıştı. Çevredeki dikkatsiz sürücüler durmadan hendeklere yuvarlanır, birbirine çarparken bu hiç de azımsanmayacak bir başarıydı. Aslında Pierre'i asıl sıkan bu sürücülerin çılgınlıkları değil, kendisine ikide bir kaba biçimde bağırıp çağırmaları oluyordu. Dikiz aynasından kaç kez arkasındakinin kendisine parmağıyla, eliyle hatta bütün koluyla olmayacak işaretler yaptığını görmüştü. Pierre sonunda Volvo'yu Tardes meydanın ortasında aksırtıp öksürterek durdurmayı başardı. Sağa sola tutunup kendini dışarıya çekti. Kapıya tekme atarken de ayağının baş parmağını çürüttükten sonra işlerini kafasında programladı. Önce dostlarıyla bir bardak şarap içerek başlayacaktı tabii. Pierre'in arabaya binip inerken tekmeler atması kimsenin pek garibine gitmiyordu. Volvo dövmek artık Fransa'nın güneybatı yöresinde yerleşmiş bir uygulamaydı. Paris'te bile bunu yapanlara rastlanabiliyordu. Gidip gelen turistler aynı uygulamayı dünyanın büyük kentlerine taşıdıkça Volvo dövmek uluslararası bir alışkanlık olacağı benziyor. Bu durumda Bay Hel'i çok mutlu ediyordu. Her şeyi başlatan oydu çünkü. Birkaç yıl önce şatosu için bir araba gerektiğini düşünen Hel, bir dostunun öğüdünü tutmuş Volvo satın almıştı. Bu kadar pahalı olduğu halde böylesine çirkin, rahatsız, yavaş ve çok benzin harcayan bir arabanın herhalde başka gizli marifetleri vardır diye düşünmüştü. Bu gizli marifetinde dayanıklılık ve iyi hizmet olduğu belirtiliyordu. Arabayla ilk sorunu aldığının üçüncü gününde pas meselesiyle başladı. Dizayn ve yapıda küçük kusurlar kısa zamanda baş gösterdi. Kötü monte edilmiş tekerleklerin lastikleri çabucak hırpalandı. Cam silecekleri cama hiç değmeden gidip gelmeyi kolayca başardı ve bagajı kapamak için iki el kullanmak gerektiği de anlaşıldı. Bu durumda arabayı sık sık 150 kilometre ilerideki servise götürmek gerekiyordu. Satıcıya göre bu kusurlar imalatçının hatasıydı. İmalatçı ise satıcıyı suçluyordu. Birkaç ay süren nazik yazışmalardan sonra her yediği kazığı sineye çekmeye karar verdi ve arabayı koyun taşımak, dağlara malzeme çıkarmak gibi ağır işlere koştu. Böylelikle kısa zamanda parçalanacağını, kendisinin de yeni bir araba almaya hak kazanacağını umuyordu. Ne yazık ki öyle olmadı. İyi servis reklamı doğru çıkmamışsa da doğrusu arabanın dayanıklılığına diyecek yoktu. Her zaman kötü yürüyordu ama yürüyordu hep. Başka bir durum olsa her bir makinenin dayanıklılığını iyi nitelik sayardı tabii. Ama bu seferkinde öyle hissedemiyor, dertlerinin ebediyen süreceğini düşünüp hayıflanıyordu. Pierre'in ne tür bir sürücü olduğunu görünce sık sık ona şoförlük yaptırmaya başladı. Çektiği eziyetin süresini kısaltabilmek için Pierre'i her yere arabayla yolluyordu. Ama bu planı da sonuç vermedi. Kahve felek Pierre'i her türlü çarpışma ve kazadan korumaktaydı. Böylelikle Hel, Volvo'sunu kaderin kendisine yüklediği komik yüklerden biri olarak kabul etti ve çaresizlik duygusunu deşarj edebilmek için her binip inişinde arabayı tekmelemeye, yumruklamaya koyuldu. Kısa zamanda mağaracı arkadaşları da Hel'in Volvo'sunu nerede görseler tekmelemeye başladılar. Her mantık dışı moda gibi Volvo dövmek de yaygınlaşıverdi. Bir bölgede kurulu düzene baş kaldırma, ötekinde gençliğin deşarj ihtiyacı, birikinde maddeciliği protesto, bir diğerinde yeni dünyaya ayak uydurma kılığını girdi ve sürdü gitti. Volvo sahipleri bile yayılan modayı kabullendiler. Kabullenmek onların da dünyadan haberdar olduğunu kanıtlıyordu bir bakıma. Bazıları kendi Volvo'larını gizlice tekmeliyor, harap halde çıkarıp ne kadar güncel kişiler olduklarını ortaya seriyorlardı. Volvo fabrikasının da bu nedenle önceden tekmelenip hırpalanmış yeni bir modeli piyasaya çıkaracağı söylentileri dolaşmaktaydı. Onlar da böylelikle müşterilerinin rahatı için neleri göze alabildiklerini sergilemiş olacaklardı. Her duşunu yaptıktan sonra giyinme odasına geçtiğinde Edward Devrim odası takımını serili hazır buldu. Böylelikle konuklar basit iş giysisiyle de gelseler, gece için smokin de giyseler kendilerini rahatsız hissetmeyeceklerdi. Ana merdivenin başında Hannah ile karşılaştığında onu da uzun bir Çinli elbisesi içinde buldu. Bu giysi de kendisininki kadar muğlaktı. Konukları beklemek üzere küçük salona girerlerken Hal, "Lukago nerede?" diye sordu. "Bugün birkaç kere onun varlığını hissettim ama ne gördüm ne de sesini duydum." "Herhalde giyinme odasındadır," diye güldü Hannah. Söylediğine göre yeni elbisesi öyle şıkmış ki görür görmez kendimi onun kollarına atacakmışım. Ulu tanrım, Lukago'nun elbise konusundaki zevki de diğer konularda olduğu gibi biraz aşırıya kaçıyordu. "Ya Bayan Stern?" "Öğleden sonrayı tümüyle odasında geçirdi diyebilirim. Herhalde onunla konuşurken epey canını sıktın." "Pierre elbiseleri getirince o da iner. Yemekleri bilmek istiyor musun?" "Hayır, çok güzel olduğundan eminim. Harika sayılmaz ama yeterli. Bu konuklar sayesinde Bay Ibar'ın getirdiği o çulluklardan da kurtuluyoruz. Gelenler hakkında bilmem gereken özel bir şey var mı?" "Bana yabancı, herhalde düşman. Onlara nasıl davranayım?" "Evimize gelen her konuk gibi, kendilerine güvenlerini sağlayan her zamanki nezaket ve cazibenle. Onlara dengelerini kaybettirmek, kararsızlığa düşmelerini sağlamak istiyorum. Hepsi Amerikalı. Sen ve ben bir barbekü pikniğinde nasıl rahatsız olursak, bunlar da doğru dürüst yemek sofrasında baş dönmelerine uğrarlar. En kalitelileri bile sahtedir biraz." "Barbekü dediğin de nedir?" "İlkel aşiret günlerinden kalma bir yiyiş biçimi. Kağıttan tabaklar, uçuşan böcekler, kızarmaktan kabuk tutmuş etler, haşhaş popileri ve bira. Haşhaş popisinin ne olduğunu sormaya cesaretim kalmadı. Sorma." Loşlaşmakta olan salonda yan yana oturuyorlardı. Parmakları birbirine değiyordu. Güneş artık dağların gerisine inmiş, gökte gümüş rengi ışıklar kalmıştı. Fırtına da giderek yakınlaşmaktaydı. "Amerika'da ne kadar kaldın Nico?" "3 yıl kadar. Japonya'dan çıktıktan hemen sonra. Hala New York'ta bir dairem var." "New York'u görmeyi her zaman istemişimdir. Hayal kırıklığına uğrarsın. Korkunç bir kenttir. Herkes durmadan para kovalar. Bankacılar da, yankesçiler de, iş adamları da, kaldırım yosmaları da. Sokakta yürürken gözlerine baksan iki duygu görürsün. Korku ve öfke. Küçülmüş insanlardır onlar. 3 kilitle kapattıkları kapıların ardında yaşarlar. Nefret etmedikleri insanları dövüşür, hoşlanmadıkları kadınlarla sevişirler. Tüm dünya kültürlerinden bir yığın şey ödünç almışlardır. İlle modaya uygun olmak için kir içerler. Dünyanın en güzel kaynak sularından biri Saratoga yakınlarında çıktığı halde onlar Pierre'in taklidini içerler. En iyi Fransız lokantaları bizde 30 sente yiyebileceğin yemekler verir. Üstelik garson da müşteriye dayanılmayacak bir küstahlık içinde davranır. Garson genellikle yeteneksiz köylünün biridir. Tek marifet de yemek listesini okuyabilmektir. Ama Amerikalılar garsonlar tarafından horlanmaya bayılırlar. Garson ne kadar küstahsa yemek o kadar iyi demektir. Başka türlü anlayamazlar. Ama bir yandan Amerika'da kentlerde yaşamak zorundaysan gene en iyisi New York'u seçmektir. Ötekiler onun sahtesidir çünkü. Hem bir iki iyi yanı da var. Harlem çok ilginç bir yer. Belediye kütüphanesi de iyi. Jimmy Fox diye bir adam tanıdım. Kuzey Amerika'nın en iyi barmeniydi. İki kez onunla Shibumi kavramını bile tartıştım. Shibumi değil tabii. Güzelliğin niteliklerinden söz etmek bezirgen kafasına daha kolay gelir de güzellik kavramından söz etmek zor gelir. Hannah uzun bir kibrit çakıp masada duran lambayı yaktı. Ama bir kez bana Amerika'daki evini sevdiğini söylemiştin. O New York'ta değildi, Wyoming'de. Dağların üstünde birkaç bin hektar arazim var. Wyoming, kulağa romantik geliyor. Güzel bir yer mi? Düşündürücü diyelim. Güzel olmak için fazlaca katı. Pirenelerle kıyaslarsan bitmiş bir yağlı boya tablonun yanında kara kalem resme benzer. Amerika'da kırsal arazinin çoğu güzeldir ama Yunanistan'da da İrlanda'da da öyledir. Seni iyi anlıyorum. Yunanistan'da bulundum. Orada bir yıl çalıştım. Bir armatörün yanında. Öyle mi? Hiç söz etmemiştin. Sözünü edecek bir şey değildi. Çok zengin ve çok bayağı bir adamdı. Parasıyla toplumda yer edinme peşindeydi. Bunu genellikle güzel kadınlarla evlenerek yapıyordu. Yanında kaldığım süre içinde ona sessiz bir rahatlık sağladım. Benden başka bir şey istemedi. Zaten isteyeceği bir şey kalmamıştı artık. Anlıyorum. Ha işte Lekago geliyor. Hana hiç ayak sesi duymamıştı. Çünkü Lekago merdivenlerden ayak uçlarına basarak iniyor, giysileriyle onları şaşırtmayı düşünüyordu. Her kendi kendine gülümsedi. Lekago'nun titreşimlerinde çocukça bir yaramazlık ve sinsi bir zevk oynaşıyordu. Kapıya vardığında gövdesi boşluğun yarısından fazlasını kapladı. İki kolunu pervazın iki yanına dayamış, elbisesini tam göstermeye çabalıyordu. ''Regarde, regarde, bana bak. Nico, gör de hasetinden çatla. Bu giysilerin tiyatro kostümleri satan bir yerden geldiği pek belliydi. Bir kez kilisevari bir havası vardı. Geçen yüzyılın sonunda giyilen modalara benziyordu. Yaka beyaz bir fularla kapanmıştı. Bu fular kravat yerine geçmekteydi. İçinde bol işlemeli bir yelek, yeleğin önünde iki sıra düğmeler görülüyordu. Kırlangıç kuyruklu frak ceketi epey uzun, yakaların klapaları ise gri ipekti. Hala ıslak olan saçlarını ortadan ayırmış olan Lekago'nun kıvırcık sakalı da fularının yarısını kaplıyordu. Bu haliyle Mississippi'de işleyen gemilerdeki kumarbazların kılığına girmiş orta yaşlı bir Tolstoy'u andırıyordu. Yakasına iğnelediği sarı gül, saçının sakalının rengine uygun düştüğü için en konu hoştu. Lekago sağa sola yürüyor, elindeki uzun makilayı baston gibi sallayıp duruyordu. Bu makila kim bilir kaç kuşaktan beri bu ailenin malıydı. Üzerinde oyuklar, çizikler vardı. Dedeler ve büyük dedeler tarafından silah olarak kullanıldığı belliydi. Ucundaki tokmağın vidası açılıyor, ortaya sivri bir bıçak çıkıyordu. Kapalı halinde de iyi bir vurma silahıydı. Gerçi şimdi artık süs diye kullanılıyorlardı ama bu makinalar bir zamanlar bir Bask erkeğinin en büyük can güvencesiydi. Özellikle geceleri yalnız dolaşırken veya dağlara çıkarken. Hana aşırı bir içtenlikle, harika bir kıyafet bu dedi. Öyle değil mi? Değil mi? Hel, bu elbiseyi nereden buldun diye sordu. Bana hediye edildi. Bu bahsi kaybettiğin için mi? Hiç de değil. Bunu bana bir kadın sırf duyduğu, ah ayrıntıları anlatmak şövalyeliğe sığmaz. Ne zaman oturuyoruz sofraya? Bu konuklar da nerede kaldı? Şimdi ağaçlı yoldan yaklaşıyorlar. Hel ayağa kalkmış orta hole doğru yürüyordu. Lekago balkon kapılarına ilerleyip baktıysa da hiçbir şey görmedi. Yaklaşan fırtına ortalığı iyice karartmıştı. Ama Lekago artık Hel'in yakınlık algılamasına alıştığı için oralarda birilerinin bulunduğundan hiç kuşku duymadı. Tam Pierre tokmağı vurmak üzere kapıya uzanacağı sırada Hel kapıyı açtı. Hel'in avizeleri tam arkasında bulunduğundan üç konuğun yüzlerini iyice okuyabiliyordu. Bir tanesi belli ki liderdi. İkincisi eli tabancalı CIA tiplerinden biriydi. Herhalde 53 mezunu. Üçüncüsü ise bir Arap'tı. Kişiliği biraz silik gibiydi. Her üçü de farları olmayan bir arabayla dağ yollarını aşmaktan doğan duygusal bir bezginlik gösteriyorlardı. Pierre onlara sürücülük mesleğinde ne kadar usta olduğunu iyice kanıtlamış olmalıydı. Lütfen buyurun diyen Hel kapıdan çekilip onların girmesi için yol verdi. Salona girer girmez gülümseyerek yaklaşan Hana'yı gördüler. Hana, bu kadar kısa süre önce yaptığımız daveti kabul etmeniz büyük nezaket dedi. Benim adım Hana, bu Bay Nikolay Hel, bu da dostumuz Monsieur Lekago. Sözünü bitirince elini uzattı. Lider kendine gelmeyi başarmıştı. İyi akşamlar diye karşılık verdi. Bu Bay Star, bu Bay Haman, ben de Bay Diamond'ım. İlk gök gürültüsü hemen yetişip onun bu sözünü noktaladı. Hal yüksek sesle güldü. Bu insanı utandırabilir işte dedi. Bu gece doğada pek melodramatik davranıyor. 3. Seki Echebar Şatosu. Hurdahaş Volvo'nun içinde Pierre'le yaptıkları sarsıcı yolculuktan sonra üç konuk bir daha ayaklarını yere sağlam basmayı başaramadılar. Diamond, Hal'le karşılaştığı anda hemen konuya girmeyi tasarlamıştı. Oysa anlaşılan öyle olmayacaktı. Hana konukların önüne düşüp yemekten önce birer kadehliyle içmek üzere onları mavi ve altın rengi karışımı salona sokarken Diamond bir ara geride kalıp Hal'le konuşmaya çalıştı. Herhalde merak ediyorsunuzdur acaba neden? Yemekten sonra diye onun sözünü kesti Hal. Diamond belli belirsiz katılaştı, sonra gülümsedi, hafifçe eğildi ve bir anda bu jestini fazla tiyatrovari bulup pişman oldu. Allah kahretsin o gök gürültüsün diye düşünüyordu. Hana kadehleri tekrar doldurdu, kanepeleri ikram etti ve sohbeti yönetmeyi sürdürdü. Bu işi öyle bir biçimde yapıyordu ki Star kısa zamanda ona hanımefendi diye hitap etmekte olduğunu fark etti. Kadının Teksas ve Teksaslılar hakkındaki sözlerinin kendisine sunulan üstü örtülü iltifatlar olduğunu hissetmekteydi. Filistinli stajyer sırıtıyor, kafasını sallıyor, sağlığı ve rahatlığı soruldukça mutlu oluyordu. Diamond bile kendini çabucak Bask diyarının güzelliklerini tartışır buldu. İçine bir rahatlık gelmiş, gizli değerleri görür gibi duygulara sahip olmuştu. Hana yemeğe gelecek olan bayan konuğa yardımcı olmak için izin isteyince salondaki beş erkek birden ayağa kalktılar. O çıktığında salonda bir süre sessizlik oldu. Hal de bu tedirginliğin uzamasına izin verdi. Konuklarını gözlerinde eğlenen bir ifadeyle seyrediyordu. Sonunda sessizliği doldurabilecek sözü Daryl Star buldu. ''Eviniz çok güzel. Gezmek ister misiniz?'' diye sordu Hal. ''Şey yok, benim için zahmet etmeyin.'' Hal yanında duran Le Cago'ya baskıca bir şeyler söyledi. Le Cago kalkıp hoyrat bir dostluk hareketiyle Star'ı çekerek ayağa kaldırdı. Ona bahçeyi ve silah odasını gezdirmeyi teklif etti. Star şimdiki yerinin pek rahat olduğunu, gezme önerisini teşekkürlerle reddetmek istediğini belirttiyse de kendini kurtarması mümkün olmadı. Çünkü Le Cago'nun yüzündeki tatlı sınırtmanın yanı sıra Star'ın koluna sımsıkı yapışmış bulunan hatta canını acıtan pençesi de söz konusuydu. ''Bu konuda beni reddetme sevgili dostum'' dedi Le Cago. Star omuzlarını becerebildiği kadar kaldırıp kader dermiş gibi bir işaret yaptı ve yola koyuldu. Diamond tedirgindi. Duruma hakim olmakla içinden gelen çocuksu isteği gemlemek arasında bocalıyordu. Bu çocuksu istek kendi sosyal nezaket bilgisinin de Hal'inkinden geri kalmadığını kanıtlamaktı. Şu anda gerek kendisinin gerekse Star olayının başkaları tarafından yönetildiğini hissediyor, bundan gocunuyordu. Bir şey söylemiş olmak için, görüyorum siz yemekten önce içki almıyorsunuz Bay Hal dedi. Doğru,